Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Karilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alimlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Behmen 1399, Hicri Kameri 10 Cemad Yusani 1442 ve Miladi Takvimle 24 Ocak 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, biyolojik tehditler, ülkeler ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu ve dinleyicilerle baş başa adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran ve Ermenistan arasında ticari ilişkiler gelişiyor. Amerika'nın İran'a yönelik suçlamaları devam ediyor. Batı, hegemonyasını sürdürmek için terörizm kalıntılarını kullanıyor. IŞİD'in saldırısında 10 Haçlı Şabi üyesi şehit oldu. Amerika'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 424 bine geçti. Türk gemisine korsan baskında bir kişi öldü, 15 kişi kaçırıldı. Joseph Borrell, Rusya'daki gösterilerle ilgili müdahaleci açıklamada bulundu. Şimdi haberler.
İran Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Muhammed Bakri, devrim muhafızları ve ordunun son sıralarda düzenledikleri başarılı tatbikatlardan dolayı İslam İnkılabı rehberi ve başkumandan Ayetullah Hamine'yi tebrik etti. Komutan Bakri mesajında İran İslam Cumhuriyeti ordusunun iktidar 99 tatbikatı ve devrim muhafızları ordusunun Yüce Peygamber 15 tatbikatının Fars Körfezi, Umman Denizi, Mekran kıyıları, Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve İran'ın merkezi çölünde başarılı şekilde düzenlendiğini belirtti. Mesajda şöyle deniliyor: kuşkusuz şu günlerde aziz ordu ve silahşör devrim muhafızlarının kara, deniz, İHA'lı ve füzeli tatbikatları sırasında gerçekleşenler, üzerinden 30 sene geçen Bağızcı Saddam ordusunun dayatma savaşında füze ve hava saldırıları karşısındaki acı deneyimden velayet askerlerinin derin anlayışının tecellisidir. Bugün kendi gölgesini Amerika'nın hava sahamızı ihlal eden stratejik İHA'sını düşürmek ve Amerika'nın terörist ordusunun Irak'ta Ayn el-Esed üssü füze ile hedef almakla düşman cephesi, düşünce odaları ve hesapları üzerine yaymıştır. Komutan Bakır'ın mesajının devamında ordu ve devrim muhafızları dahil silahlı kuvvetler ve komutanlarının İslami vatanın bağımsızlığı, güvenliği ve toprak bütünlüğüne göz diken ve tehditte bulunan odakları yıkıcı, misliyle ve kesin şekilde yanıt vermeye hazır olduklarını kaydetti.
İran Merkez Bankası Başkanı ve Ermenistan Ekonomi Bakanı iki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptılar. İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasir Himmeti, dün Tahran'da Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Karobiyan ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve kültürel ilişkilerin uzun ve tarihi geçmişine atıfta bulunarak mevcut ticari ve iktisadi işbirliğinin yetersiz olduğunu, bunun artırılması gerektiğini söyledi. Himmeti, İran ve Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olduğunu belirterek, Ermenistan coğrafi konumu kullanarak iki ülke arasında ve bir bütün olarak birliğin ticari ilişkilerin gelişmesinde özellikle İranlı iş insanlarının ticaretinde muazzam bir role sahip olabilir dedi. Ermenistan Ekonomi Bakanı da iki ülke arasındaki ticari ve iktisadi ilişkilerin özellikle Ermenistan'daki önemli İran şirketlerinin yatırım ve üretim faaliyetlerinin geliştirmesi çağrısında bulundu. Bu arada Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Karupyan da iki ülkenin bankacılık sorunlarının çözülmesinin önemine değinerek İran Merkez Bankası Başkanı'nı Ermenistan Merkez Bankası Başkanı ile ihtisaslaşmış bankacılık konularını ve finansal alışverişleri takip etmek için Ermenistan'a davet etti.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Ali Rıza Razmi Hüseyini, İran ile Ermenistan arasındaki ticaretin artmasını öngören bir mütabakat zaptının imzalandığını açıklayarak, Ermenistan ile bir mütabakat zaptının imzalanması iki ülke arasındaki ticareti artıracaktır dedi. Ermenistan ile ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunda bir mütabakat zaptı imzaladıktan sonra kameraların karşısına geçen Razmi Hüseyini, İran'ın Ermenistan'a ihracatı yaklaşık 300 milyon dolar, bu mütabakatın sağlanması ile ticaret hacmi daha da yükselecek ifadesini kullandı. Ermenistan'ı Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerden biri olarak adlandıran Razmi Hüseyini, Avrasya ile ticaret konusunda olumlu bir değerlendirmemiz var ve Cumhurbaşkanı Ruhani'nin talimatları doğrultusunda Avrasya'ya katılım müzakereleri kalıcı olarak yapılmalıdır ve Ermenistan bu birlikle ilişkilerimizin geliştirilmesine yardımcı olabilir diye belirtti. Razmi Hüseyini ayrıca maden, gıda ve beyaz eşya alanlarını iki ülke iş adamlarının karşılıklı işbirliğini geliştirmeleri için uygun fırsatlar olarak değerlendirdi. Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Karubyan yaptığı açıklamada Ermenistan'ın geniş bir pazara sahip olduğuna işaret ederek ülkemizin İranlı tüccarlarla üçüncü ülkelere açılmasını sağlamaya hazırız. Ayrıca iki ülke tüccarlarının ticaretini kolaylaştırması ve sorunların çözülmesi gerektiği kanaatindeyiz dedi.
İran'ın Libya'daki akredite Büyükelçisi Muhammed Rıza Rauf Şeybani dün Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Faiz El-Sarraç'la görüşmesinde güven mektubunu sundu. Libya Dışişleri Bakanlığı olduğu söz konusu görüşmede İran Büyükelçisi Şeybani iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesi umudunu dile getirdi. İran Büyükelçisi görüşme ardından yaptığı açıklamada Libya halkının mevcut buhrandan çıkması, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında Libya halkı ve devletine yardım etmenin İran'ın asli hedeflerinden biri olarak nitelerken iki ülke arasında iktisadi ve ticari ilişkiler artması gerektiğini ve bunun içinde iki ülke iş insanlarının ortak şura teşkil etmeleri için gerekli adımların atılmasına vurgu yaptı. İran'ın Libya'daki akredite Büyükelçisi hali hazırda Tunus'ta da İran Büyükelçisi olarak görev yapıyor. İran'ın Libya'daki Büyükelçiliği krizin tırmanması ve bu ülkede güvenlik durumunun bozulmasının ardından Tunus'a taşınmıştı. O dönem İran'ın Libya'daki Büyükelçisi olan Hüseyin Ekber'in görevinin sona ermesinin bu yanı İran tarafından Libya'ya Büyükelçi atanmamıştı. Rauf Şeybani'nin Tunus Büyükelçisi olarak görevine başlamasının ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif onun aynı zamanda İran'ın Libya Büyükelçisi olmasını Cumhurbaşkanı Ruhani'ye teklif etmiş ve Ruhani'nin de onayıyla Şeybani İran'ın Libya'da akredite Büyükelçisi olmuştur.
Amerikalı yetkililer İran İslam Cumhuriyeti aleyhindeki asılsız iddialarını yeniledi. Fars Haber Ajansı'na göre yeni Amerika Başkanı Joe Biden yönetiminin Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horn, dün gece El Cezire'ye verdiği röportajdaki iddiasında İran'ı Batı Asya bölgesinde yıkıcı eylemler ve davranışlar yapmakla suçlarken Amerika ortaklarının İran'a karşı birlikte çalışacaklarını söyledi. Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin de geçtiğimiz günlerde İran'ın Batı Asya'daki Amerika müttefikleri ve bölgedeki güçleri için bir tehdit olduğunu iddia etmişti. Joe Biden'ın Dışişleri Bakan adayı Antony Blinken de İran'ın terörizmin en büyük hamisi olduğuna dair gülünç bir açıklama yaptı. Amerikalı yetkililerin İran'a yönelik benzer asılsız iddialara devam ederken, Amerika'nın önde gelen teorisyenlerinden Noam Chomsky, dün Russia Today'e verdiği röportajda Amerika'yı terörizmi destekte dünya lideri olarak niteledi. İran İslam Cumhuriyeti bölgedeki Amerika, Siyonist, Suudi komplolarına ve eylemlerine karşı koymada kilit bir role sahiptir. İran resmi talepleri üzerine Suudi destekli terörist gruplarla mücadelede Irak ve Suriye'deki müttefiklerine danışmanlık hizmeti veriyor. Bu durumu Amerikalı yetkililerin hiç hoşuna gitmeyen bir tutum olarak biliniyor.
Terörizm mağdurlarının savunma derneği Bağdat'taki terör saldırılarını kınarken Batı'nın geçmişteki hatalarından ders almadığını ve bölgedeki hegemonyasını sürdürmek için terörizm kalıntılarından yararlanmaya devam ettiğini bildirdi. Irak Sağlık Bakanlığı'na göre Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki El Tayran Meydanı Perşembe günü öğle saatlerinde iki intihar saldırısına şahit oldu. 35 kişi öldü, 110 kişi de yaralandı. Terörizm mağdurlarının savunma derneği cumartesi günü yayınladığı bildirdi. Bu terörist grupların Irak Halk Güçleri tarafından 2017 yılında yenilgiye uğratılmasına bu yana görülen en büyük terör saldırısıdır dedi. Terörizm mağdurlarının savunma derneği bölgede 20 yıllık terörizm stratejisinin başarısızlığa uğramasının ardından Batı'nın geçmişteki hatalardan hala ders alamadığını ve bölgedeki hakimiyetini sürdürmek için terör kalıntılarını kullanarak güvensizlik çıkarmaya devam ettiğini gösteriyor denildi. Söz konusu sivil toplum kuruluşu bu korkunç saldırıyı kınarken yaralılara acil şifalar ve ölenlerin ailelerine sabırlar dilerken bütün bölgesel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve şahsiyetleri Birleşmiş Milletler odaklı bir programla özellikle Batı Asya başı olmak üzere dünyada ciddi sorun olan terör belasına karşı mücadele çağrısında bulundu.
Irak Halk Seferberlik Örgütü Haçlı Şabi, kuzeydeki Selahaddin eyaletinde terör örgütü IŞİD unsurlarının düzenlediği saldırıda Haçlı Şabi'nin 10 üyesinin şehit olduğunu duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre IŞİD terör örgütü unsurları Selahaddin eyaletinin El Hamrin bölgesinde bulunan Haçlı Şabi'nin 22. Tugay'ına saldırdı. Halk Seferberliği'ne göre saldırıda Tugay komutanıyla beraber 9 kişi daha şehit oldu. Iraklı kaynaklar IŞİD unsurlarının saldırısını püskürtmek için operasyonun devam ettiğini ve bölgede çatışmaların sürdüğünü bildirdiler. Irak Sabi'nin haber kanalı da bölgedeki IŞİD unsurlarının Haçlı Şabi güçlerince kuşatıldığını kaydetti. IŞİD terör örgütünün Irak'taki yenilgisine rağmen terörist grubun bazı kalıntıları hala ülkenin farklı yerlerinde dağınık bir şekilde terör eylemleri yürütüyorlar.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada aklınıza esince erken seçime gidilmez. Haziran 2023'ten önce erken seçim söz konusu değildir dedi. Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada biliyorsunuz biz bu muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içerisinde değiliz. Haziran 2023'ten önce erken seçim falan yok. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Cumhur İttifakı olarak kesin bir tarih vardır. O tarihte Haziran 2023'tür dedi. Bilindiği gibi son günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu işsizlik ve yoksulluk sorununa dikkat çekerek bu milletin temelde bir sorunu var. Herkes bekliyor. Neyi bekliyor? Herkes sandığı bekliyor. Sandığı koyun önümüze diyorlar demişti. Bu arada DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, 2018 genel seçimlerinde MHP desteğiyle seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında bir yenilgiye uğradığını söyleyerek meclis çoğunluğunu bir başka partinin desteğiyle sağlamak AK Parti açısından da Sayın Erdoğan açısından da bir yenilgidir dedi. Diğer yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de son zamanlarda gündemde yerini alan erken seçim hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklaması sırasında ülkemizin gündeminde böyle bir şeyin yer almadığını, böyle bir dayatmanın ülkemizi sadece kaosa karşı sürüklemesine neden olacağı ve sadece gizli, şifreli bir kılıf olduğunu dile getirdi.
Türk hükümeti Avrupa ve Amerika aşılarını almaktan sakınmaya devam ediyor. Bu haberimizin bildirdiğine göre Türkiye hükümeti korona aşılama planını ilerletmek için Çin'den 50 milyon doz Çin Sinovac aşısı satın aldı. Çin'in Sinovac aşısının 10 milyon dozluk kısmı önümüzdeki günlerde Türkiye'de olacak. Yeni aşılarda belirlenen sıralamaya göre yapılacak ve 10 milyon kişi aşılanacak. Bu kişilerin ikinci dozu ise daha sonra gelecek aşılardan sağlanacak. Yeni tip koronavirüse karşı aşılama takvimi hızla devam ederken, sağlık çalışanlarının ardından belirlenen sıralamaya göre aşılama yapılıyor. Türkiye, Çin'den toplam 50 milyon doz aşı satın aldı. Aşıların tamamının Türkiye'ye ulaşması ve iki dozunun da yapılması yaklaşık 4 ay sürecek.
Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 23 Ocak 2021 tarihli korona tablosuna göre dün, 152.758 test yapıldı. Tabloya göre 5.856 pozitif vaka tespit edildi. Hasta sayısı 723 oldu. 144 kişi de hayatını kaybetti. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatüre oranı %5.1, yatak doluluk oranı %45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %59.8, ventilatör doluluk oranı %31.2, ortalama teması tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise %99.9 olarak gerçekleşti.
Amerika'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3.912 artarak 424.230'a yükseldi. COVID-19 verilerinin değerlendiği World Meters internet sitesine göre Amerika'da virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 196.333 artışla 25.394.822'ye çıktı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15.222.000'i ve COVID-19 testi yaptıranların sayısı 295.543.000'i geçti. Ülkede vaka sayısı bakımından Kaliforniya 3.128.000'i geçen vakayla ilk sırada yer alırken bu eyaleti Texas ve ardından Florida izliyor.
Nijerya açıklarında bir Türk gemisine baskın yapıldı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nden bir denizci hayatını kaybetti. 15 denizci kaçırıldı. Türkiye medyasına açıklamalarda bulunan geminin 4. kaptanı 2 mürettebat ile birlikte gemiyi güvenli bir limana götürdüğünü belirtti. Türkiye, Nijerya'da deniz korsanlarının Türk gemisine yaptığı saldırıda kaçırdığı mürettebatın bulunması için girişimler başlattı. Geminin 4. kaptanıyla iki kez görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Birleşmiş Milletler Batı Asya Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov'la önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek Filistin seçimleriyle ilgili bir durum değerlendirmesi yaptı. Hamas tarafından yapılan açıklamaya göre Haniye ve Mladenov, sanal ortamda gerçekleştirdikleri görüşmede Filistin seçimlerinin gerçekleştirilmesi için izlenecek yol hakkında kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaptı. Haniye görüşmede Filistin'de gelecekte yapılacak seçimler için özellikle de seçimlerin dürüst ve düzenli olması ve herkesin özgürce tercihini yapmasına imkan verilmesi açısından Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası topluma önemli görevler düştüğünü belirtti.
Doğu Kiliseleri Konseyi, kilise başkanları ve dini yetkililer, Amerikan Başkanı Joe Biden'ı özellikle korona salgını sebebiyle Suriye halkına uygulanan tek yanlı zorlayıcı yaptırımları iptal etmeye çağırdı. Konsey, kilise liderleri ve dini faaliyetlerin Biden'ın başkanlığını teslim alması vesilesiyle Biden'a gönderdiği mesajla Orta Doğu Kiliseler Konseyi bölgede örneği görülmemiş bir insanlık felaketinin habercisi olan ve onurlu yaşam hakkını ihlalde insan haklarını ve insanlık onurunu savunmak için Suriye halkına uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması çağrısını yineledi. Bilindiği gibi Amerika gereksiz ve asılsız iddia ve suçlamalar yoluyla Suriye'ye yaptırım uygulamak suretiyle bu ülkeye darbe indirmeye ve Suriye yönetimini boyun eğdirmeye çalışıyor.
Suriye'nin Halep kentinin çevresine terörist grupların düzenlediği saldırıda 10 sivil öldü ve yaralandı. Suriye Resmi Haber Ajansı'na göre Aziz ve Afrin bölgelerindeki Türkiye yanlısı teröristler, cumartesi öğleden sonra Halep'in kuzey eteklerinde Tel Rifat kasabasına toplarla saldırdı. Saldırıda 3 Suriyeli sivil öldü, 7 Suriyeli de yaralandı.
Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 6 milyon euroluk teklifi reddetti. Ronaldo'ya Suudi Arabistan'ın turizm yüzü olması için yıllık 6 milyon euroluk teklif yapıldı. Portekizli yıldızın teklifi reddettiği ancak Suudi rejiminin bu konuda pes etmediği belirtildi.
Ve Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Josep Borrell, Rusya'nın hükümet karşıtı protestolara tepki gösterirken Rusya'nın iç işlerine müdahaleci bir tutum sergiledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın sonuna geldik. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz 21 Ocak Bağdat'ın kanlı günü başlığını taşıyor. ...21 Ocak, Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlamada 35'i aşkın kişi hayatını kaybetti, 110 kişi yaralandı. Terör örgütü IŞİD, 21 Ocak Bağdat terör saldırılarının sorumluluğunu resmen üstlendi. Bu yüzden yaşanan kanlı intihar saldırısı, IŞİD kalıntılarının hala Irak için ciddi bir tehdit olduğunu, yapılan operasyona göre benzer operasyonların tekrarlanması ihtimalinin olduğunu göstermiş oldu. Irak'ta analist Salim Meşkur ise Bağdat terör saldırısına tepki olarak yaptığı analizde terör patlamaları duralı 4 yıl olmuştu. İşte o sırada Fars Körfezi ülkelerinden birine elçisi dengelerin değiştiğini söylemişti. Affedersiniz, birinin elçisi dengelerin değiştiğini söylemişti. Acaba Bağdat terör saldırısında patlamayla eski dengeler geri mi döndü dedi. Bağdat patlaması aslında Irak resmi güvenlik kurum ve kuruluşlar arasındaki uyumsuzluğu gözler önüne serdi. Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, iki patlamanın iki intihar yeleği giyen kişilerin Irak güvenlik güçlerince takibi ve kovalamacası sırasında gerçekleştirildiğini söyledi. Irak İçişleri Bakanlığı da ilk intihar yeleği giyenin hasta numarası yaparak halkı etrafına topladığı ve ardından kendini patlattığını, ikinci intiharcının ilk olayın ardından bölgede toplanan insanların etrafında kendini patlattığını duyurdu. Bu hususta önemli olan başka bir konuda Iraklı şahsiyetlerin bu patlamadan siyasi olarak nemalanmaya çalışmalarıdır. Her zaman Irak'ın bölgesel rekabetlerden etkilendiğine inanan Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Bağdat patlamasını, Irak iç işlerini ve koşullarını da etkileyen bölgesel gerilimlerin devam etmesi sonucu yaşandığını bildirdi. Irak Dışişleri Bakanı, IŞİD'in Irak'taki operasyon düzenleme gücüne sahip olduğu sürece bu gerilimlerle tek başına baş edemeyeceğini ve dış yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazmi de benzer bir açıklamada Bağdat patlamasının Irak'ın tek başına terörizm ile baş edemeyeceğini gösterdiğini bildirdi. Bu açıklamalar aslında yasa tasarısının Irak parlamentosu tarafından onaylandığı 5 Ocak 2020'den bu yana ciddi bir adım atmayan Bağdat hükümetinin karşı çıktığı bir konu olan Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesiyle doğrudan irtibatlıdır. Şimdi de Joe Biden'ın Amerika'da başkan olarak göreve başlamasından sadece bir gün sonra Mustafa el-Kazimi ve Fuat Hüseyin dolaylı bir şekilde Irak'ta Amerikan askerlerini istedikleri mesajını yeni Amerikan yönetimine iletmiş oldu. Bir diğer konuda Irak Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın tepkisinin ülke içinde güvenlik stratejisi konusunda fikir birliği olmadığını göstermesidir. El-Kazimi ve Fuat Hüseyin'in aksine Irak'ın resmi güvenlik yapısının bir parçası olan Halk Seferberlik Örgütü olarak bilinen Haşr-ı Şabi'nin başında bulunan Fali El-Feyaz ve diğer bazı direniş grupları Irak'ta terörizme karşı bir iç savaş ve mücadelenin verilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Son nokta ise Bağdat patlamalarının Iraklı siyasi figürler ve grupların seçim kampanyası sırasında yürüttüğü zamana denk gelmesidir. 6 Haziran 2021'de yapılması öngörülen seçimler, Seçim Komisyonu ve El-Kazimi hükümetinin kararıyla Ekim 2021'e ertelendi. Irak'ta pek çok güvenlik boşluğu olmasına rağmen seçim kampanyasıyla ilgili çalışmalar, IŞİD kalıntılarının Bağdat'taki korkunç patlamayı hazırlamalar için uygun ortam hazırladı. Bu bağlamda Irak parlamentosunun ilk başkan yardımcısı Hasan El-Kabi patlamayı güvenlik kurumlarının zayıflıklarına ve eksikliklerine ve önleyici tedbirlerin düşük seviyede olduğuna bağladı.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Arabistan'ın Yemen Savaşı konusundaki çelişkili açıklamaları etrafında. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Ali Suud, çelişkili açıklamalarda bulunarak bir yandan Riyad'ın Yemen'de savaşı durdurmak istediğini söylerken, diğer yandan Trump hükümetinin Ensarullah hareketini terör örgütü olarak adlandırmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Yaklaşık 2 ay sonra Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı başlattığı savaş 6. yılını dolduracaktır. Bu savaş 21. yüzyılın en büyük insani felaketine de yol açmıştır. 16 bini aşkın hayat kaybı, yüz binlerce yaralı ve yaklaşık 4 milyon mülteci ve de ülke altyapısının yerle bir olması Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı başlattığı savaşın net sonuçlarındandır. Suud rejimi Dışişleri Bakanı ise son açıklamalarında bu savaşı bitirmeye hazır olduklarını bildirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın bu tutumu aslında Ali Suud'un savaşı sürdürmekten korkmasından kaynaklanmaktadır. Ali Suud rejimi Yemen'e karşı savaşı Amerika'da Demokrat Barack Obama döneminde başlattı ve tam şiddetle hiçbir sınırlamaya tabi olmadan Cumhuriyetçi Trump döneminde devam ettirdi. Aslında Amerika'da mevcut yüzyılda yaşanan en büyük insani felaket sürecinde suç ortağıdır. Bir diğer yandan Washington'un Ali Suud cinayetlerini desteklemesi de insan hakları değerleri ve normları savunmadaki oyununun sorgulanmasına da yol açtı. Görünen o ki yeni Amerika hükümeti bu alanda zedelenmiş imajını onarmak istiyor. Bu doğrultuda Washington'un Yemen Savaşı'na yönelik siyasetlerini değiştireceği söylenebilir. Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ensarullah Hareketi'nin terör örgütü olarak adlandırması sürecini incelediğini ve hızlı bir şekilde eski hükümetin bu kararının incelenmesi zaruretini ve gereken kararın alınmasını bildirdi. Gerald Ford, Jimmy Carter ve Ronald Reagan hükümetlerinde Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi üyeliği yapan Columbia Üniversitesi hocalarından Gary Sleek ise Joe Biden'in Yemen Savaşı'na ciddi şekilde karşı olduğunu ve şimdi de bu savaşı bitirmek ve sonlandırmak istediğini söyledi. Söz konusu uzman Amerika, İngiltere ve Fransa'nın Suudi Arabistan'a verdikleri lojistik destekleri kesmeleri halinde bu ülkenin askeri teçhizatı ve savaş uçaklarını koruma gücünü kaybedeceğini ve sürecinin otomatikman Yemen Savaşı'nın bitmesine doğru sürükleneceğini söyledi. Yemen'e karşı savaşta Amerika politikasında olası bir değişikliğe ilişkin bu açıklamalar göz önüne alındığında, Suudi Arabistan'ın savaşa devam edemeyeceği ve Riyad'a yönelik küresel baskının yoğunlaşacağı görülüyor. Bu yüzden Suudi Dışişleri Bakanı savaşı bitirmeye hazır olduğunu açıklamıştır. Diğer yandan Suudi Dışişleri Bakanı saldırgan koalisyonun Yemen'de ateşkesi engel olmadığı ancak bu savaş zede ülkede ateşkesin temel ve en büyük engelin Yemen Ensarullah Hareketi olduğunu iddia ederken aynı zamanda eski Amerika Başkanı'nı 4 yıllık iktidarının son anlarında Yemenli Ensarullah'ı terörist olarak adlandırması kararından övgüyle söz etti. Faysal bir Farhan'ın sözlerinin bu bölümü Ali Suud'un Yemen'e karşı savaşta başının belada olduğunu gösteriyor. Ali Suud Ensarullah'ı ateşkesin önündeki bir engel olarak tanımlarken aslında bu hareket Aralık 2018 Stockholm Anlaşması dahil birçok kez Birleşmiş Milletler destekli ateşkese katılarak uyguladı. Suudi Arabistan günlük saldırıları ile Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin ateşkes taahhütlerini ihlal ederek durumu gerginleştirdi. Bu arada Suudi Dışişleri Bakanı'nın eski Amerika yönetiminin Ensarullah'ı terörist olarak tanımlamasını övmesi, Faysal bin Farhan'ın Yemen Savaşı'na son vermek istekleriyle çelişmektedir. Zira Ensarullah'la müzakere yapılmadan ve Yemen iktidar yapısına dahil edilmeden savaşın biteceği iddiası imkansızdır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Behmen 1399, Hicri Kameri 10 Cemaat Yusani 1442 ve Miladi 24 Ocak 2021 Pazar. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Behmen 1357'de Despot Şah unsurlarının İran'ın birçok kentinde iki kişiden daha fazla insanın bulunduğu gösterilerin yapılmasını engellemelerine rağmen halk Şah'ın tüm uyarılarını hiçe sayarak geniş protesto gösterileri düzenledi. Şah'ın satılmış unsurları göstericilere karşı en şiddetli yöntemlere başvurmalarına rağmen gösterileri kontrol edemedi. Şah'ın güvenlik güçleri inkılapçı halka karşı şiddet ve baskı yöntemlerini kullanmaları neticesinde onlardan birçoğunu şehit etti. Aynı günde Tahran'da hava kuvvetlerine bağlı birçok subay toplanıp caddelerde hazır bulunarak Batılıların çizgisinde olan Şah rejimine karşı protesto gösterisi düzenledi ve rahmetli İmam Hümeyni'nin emirlerine bağlı kalacaklarını vurguladı. Onlar söz konusu gösterilerin sonunda yayınladıkları bildiride Despot Şah rejiminin işlediği sayısız cinayetlerini kınarken İslam İnkılabı yolunda canlarını feda etmeye hazır olduklarını bildirdi. ...36 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Behmen 1363'te İranlı alim Molla Abdullah Müderris Gürcî vefat etti. Hicri Şemsi 1275'te İran'ın Kürdistan'ında fazıl bir ailede dünyaya gelen Molla Abdullah Müderris Gürcî dini ilimler alanında eğitim gördü. İlk başta kardeşi Muhammed, daha sonra bölgedeki diğer alimlerden feyizler alan Gürcî birçok öğrenci yetiştirdi ve İran'ın Kürdistan eyaletinde özellikle İran'ın batısındaki Senindic kentinde İslami öğretileri tebliğ etti. Müzik 8 yıl önce Hicri Şemsi 5 Behmen 1391'de İranlı çağdaş ressam Muhammed Asıfzade Kazvini vefat etti. Bu ünlü sanatçı Hicri Şemsi 1387'de İran'da önde gelen isimlerden sayıldı ve birçok ödül kazandı. Asıfzade uluslararası Beyrut, Fransa, Belçika, Polonya, Mısır ve Güney Kore resim ve karikatür festivallerine katılarak 250'den fazla ödüle layık görüldü. ...815 yıl önce bugün... Hicri Kameri 10 Cemadi Üssani 618'de İranlı ünlü şair ve arif Feridüddin Attar Nişaburi Moğolların saldırısı sırasında öldü. Hicri Kameri 540'da dünyaya gelen Nişaburi eczacılıkla uğraşan babasının ölümünün ardından babasının mesleğini sürdürdü ve tıp bilimi konusunda geniş bilgiler elde etti. Nişaburi o sıralarda Deruni devrimle karşılaştı. Maddi ve manevi imkanlara sahip olmasına rağmen irfan alanında seyr-i sülüke yöneldi. Tezkiretul Evliya adlı eser Attar'ın en ünlü kitaplarından biridir. Bu ünlü İranlı şairin diğer eserleri Mantıkut Tayr adlı kitap olup bu eser Attar'ın Farsça şaheseri sayılmaktadır. ...162 yıl önce bugün 24 Ocak 1859'da dünyanın ilk petrol kuyusu Amerika'daki Pensilvanya eyaletinde kazıldı ve bu kuyudan petrol çıkarıldı. Bu petrol kuyusu Edwin Laurentin Derrick tarafından Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde kazıldı ve bir yılın ardından 230 metre derinlikte petrole ulaşıldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star.
Avrupa Birliği'nden bir Türkiye açıklaması daha. Memnuniyet duyuyoruz.
Cumhuriyet.
İhaleler hep AKP'lileri.
Karar.
Kültür sanat siyasetin arka bahçesi olamaz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Emre Kongar 22 Ocak tarihli Cumhuriyet gazetesinde Amerika seçimleri ve AK Parti iktidarı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Amerika seçimleri özellikle başkanlık farklı partiler arasında el değiştirdiği zaman hem içeride hem dışarıda önem kazanır. Cumhuriyetçi Parti ve bu partinin başkanları daha sağda, daha sermayeden yana, daha milliyetçi ve daha muhafazakar görüşleri temsil ederler. Demokrat Parti ve bu partinin başkanları ise biraz daha özgürlükçü. Göreli olarak biraz daha solda, orta ve alt sınıfların çıkarlarını nispeten biraz daha fazla dikkate alan görüşlerin sahipleridir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sonuç olarak Biden'in Trump'ın yerine seçilmesi, Amerika'daki demokrasi, özgürlükler, ırkçılığa karşı tavır, göçmen politikası, sağlık sigortası bakımlarından olumlu bir gelişmedir. Nitekim gelir gelmez yayımladığı başkanlık emirleriyle Trump'ın bazı ihmallerini düzeltti ve bazı kararlarını iptal etti. Örneğin federal binalarda maske takılmasını zorunlu kıldı. Paris İklim Sözleşmesi'ne katılma kararı verdi. Müslüman ülkelerin bazılarına koyulmuş olan seyahat yasağını kaldırdı. Meksika sınırına yapılan duvarın inşaatını durdurdu ve Dünya Sağlık Örgütü'ne yeniden katılma karar verdi. Dünya liderliğinde Çin, Rusya ve hatta Avrupa Birliği ile çekişme halinde olan Amerika'nın emperyalist dış politikası açısından iki parti arasında çok belirgin bir fark görmek pek olanaklı olmayabilir. Çünkü ülkenin dış politikası genellikle askeri endüstriyel yapı tarafından belirlenir. Biden'in yemin töreninde yaptığı konuşmada dış politikada da demokratik ilkelerden söz etmesi Trump'ın iyi ilişki kurduğu diktatörleri desteklemeyeceğinin bir ifadesi olarak yorumlanıyor. Türkiye karşıtı lobilerle çok sıkı fıkı ilişkileri olan Biden'ın AK Parti iktidarına karşı zaten dile getirmiş olduğu olumsuz tavrı ise nasıl bir dış politika sorunu olarak tezahür edebilir şimdiden kestirmek zor. Fakat yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in sözlerine bakılırsa Amerika'nın AK Parti iktidarı ile olan ilişkileri özellikle Rusya'dan alınan S-400 füzeleri konusunda bir hayli sorunlu olacağı benziyor. Bu bağlamda Türkiye'ye karşı uygulanan yaptırımların genişletilmesi, Halk Bankası davasının hızlandırılması gibi adımlar AK Parti iktidarını bir hayli sıkıntıya sokabilir.
Cevher İlhan 22 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde AK Parti iktidarı Türkiye'yi taşıyamıyor başlıklı yazısına yer veriyor. Derin ve yıkıcı krizdeki ülkeyi yönetemeyen siyasi iktidar tam bir çıkmazda politik polemiklerle, medyatik manipülasyonlarla, algı operasyonlarıyla artık gerçek gündemi değiştiremiyor. Tek kişilik rejimle millet iradesinin temsilcisi meclisin etkisiz hale getirilmesiyle demokrasinin adeta askıya alındığı, yargının siyasallaştırılmasıyla hukukun tasfiye edildiği, insan hak ve özgürlüklerinin darbelendiği vartada yoğun olarak erken seçim konusu gündeme geliyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Öncelikle siyasi iktidarı eleştiren siyasetçilere ve gazetecilere peş peşe saldırılarla tahriklerin tetiklendiği ortamda Gelecek Parti Genel Başkanı eski Başbakan Davutoğlu'nun Sayın Erdoğan tasfiye edilecek ve bundan sonra muhafazakarların başı dik biçimde dolaşamayacakları biçimde otoriter rejim kurulacak. Erdoğan bundan sonraki seçimi kazanmış olsa bile etrafı öyle bir kuşatılmış olacak ki bundan sonra Türkiye'de demokrasiden bahsetmek mümkün olmayacak. Çarpıcı uyarısının anlamı tartışılıyor. Bu arada iktidara ilişik medyanın Ankara dünyayı sarsıyor manşetlerine karşı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yalnızlığa itilmesi, Libya'da gittikçe devre dışı kalması, S-400'ler gerekçesiyle Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası KATSA kapsamında daha ağır ek ekonomik yaptırımlara maruz bırakılması, Suriye'de işbirliği yaptığı Amerika'nın YPG-PYD emrivakisinin devam etmesi ülkeyi dışta da derin krizlerle karşı karşıya bırakmış. Özetle her seçimde halının altına süpürdüğü buhrana dönüşen ekonomik ve derinleşen siyasi krizlerle baş edemeyen siyasi iktidar Türkiye'yi taşımıyor. Bu ortamda defalarca kesinlikle erken seçim yok açıklamalarına rağmen iki hafta sonra ani bir çarkla apar topar 24 Haziran 2018 baskın erken seçimine gidildiği gibi Cumhur İttifakı ortakları Bahçeli ya da Erdoğan'ın yine bir ani çıkışıyla belki yine kotarırız beklentisiyle baskın erken seçime gitmek durumunda kalabilecekleri belirtiliyor. Zira bütün anketlerde ve kamuoyu araştırmalarında oyları hızla eriyen Cumhur İttifakı'nda baş gösteren çatlaklarla ayrışma sinyallerinin çakıldığı iktidar cephesinin bu maksatla bir defa daha az oyla çok vekil elde etme, siyasi rakiplerini özellikle yeni partileri seçime sokmama hesabına seçim kanununu değiştirmeye çalıştığı bildiriliyor. Kısacası siyasi iktidar derdine düşmüş lakin düşüşe çare bulamıyor. Bu bakımdan Millet İttifakı partilerinin gecikmeksizin demokrasi, hukuk ve ekonomi reformlarının temel parametrelerini belirlemeleri, tek kişilik sisteme karşı güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi bütün gerekleriyle kamuoyuna deklare etmeleri gerekiyor. Türkiye'nin bu mesaja ve bunun vereceği moralle ümide ihtiyacı var.
Mehmet Faraç, 22 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde kulaklara küpe olan soygun başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İktidarından muhalefetine kadar herkesin sırtını döndüğü piyasa vurgunculuğu milletin gündeminden düşmüyor. Sosyal medya duyarlılıkta önde gidiyor ve marketlerdeki vurgun düzenini deşifre etmek için her gün binlerce veri ve görsel paylaşılıyor. Ancak tek mesele sebze ve meyve fiyatlarındaki çılgın yükseliş değil. Kuru bakliyat, yumurta ve benzeri ürünlerle ilgili öylesine dehşet verici fiyatlar dayatılıyor ki AK Parti iktidarının duyarsızlığı birilerinin köşeye dönmesini sağlıyor. Milyonlarca insanı da kuru ekmeğe muhtaç ediyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
30 adet yumurtanın fiyatı yine 30 liraya aşmış, 3 ay önce 9 liraya satılan yarım kilo kayısının fiyatı 20 liraya ulaşmış, yağ, süt, peynir, makarna gibi ürünlerin fiyatları almış başını gitmiş. Gıda ürünlerindeki fahiş fiyatların en büyük gerekçesi korona salgını ve geçtiğimiz aylarda zirveye ulaşan döviz fiyatları olsa da bunun bahane olduğunu herkes biliyor. Çünkü salgın yavaş yavaş kontrol altına alınırken ve dövizdeki düşüş sürerken piyasa vurguncuları fiyatları yükseltmeye devam ediyor. Sanayi, ticaret, İçişleri ve Tarım Bakanlığı yetkililerini bir kez daha uyararak milletin öfkesini yükselten ve kitleleri patlama noktasına getiren piyasa rezaletine acilen müdahale etmeye çağırıyoruz. Ancak piyasadaki tek sıkıntı fahiş fiyatlarda değil. Son dönemde denetimlerin azalması nedeniyle gıda ürünlerindeki sahtecilik iyice zirve yapmış, hatta hilecilik ballı pırıltılı sektörlere de sıçramış. Dünkü gazetelerde şok edici bir soygunun haberi vardı. Eminim bu haber elinde bir tek yüzüğü de olsa herkesi ilgilendiriyor. Senay Önal adlı bir avukat düğünü için kolye, küpe ve yüzükten oluşan bir set almak için Türkiye genelinde 40 kadar şubesi bulunan bir markanın Maltepe'deki mağazasına gitmiş. Genç avukat 10 bin liralık bir seti 9 bin liraya satın almış ama pırlanta ve yakut kullanılarak imal edilen takı setiyle ilgili kuşkuları kuyum sektöründe faaliyet gösteren bir arkadaşı ile görüşürken iyice büyümüş. Önal, arkadaşının yönlendirmesiyle İstanbul Kuyumcular Odası bünyesinde faaliyet yürüten Beyazıt'taki Türkiye Gemoloji Laboratuvarı'na gitmiş. Takı setini inceleyen uzmanlar bu üründe kullanılan taşların laboratuvar ortamında 10-15 dolara mal edilebilen sentetik taşlar olduğunu, doğal yakut taşların her birinin değerinin ise 200-300 dolar arasında değiştiğini söylemişler. Laboratuvardan çıkan sonuçla büyük şok yaşayan Önal, ürünü aldığı mağazanın takıyı değiştirme önerisini reddederek hukuki süreç başlatmış. Senay Önal, herkesin gözden kaçırdığı bir gerçeğe dikkat çekerken şöyle demiş. Tüketicinin çıplak gözle sahteciliği anlaması imkansızdır. Satıcıların altın diyerek gümüş, doğal taş diyerek sentetik taş satması nitelikli dolandırıcılık suçunu da oluşturabileceğinden tüketiciler savcılığa şikayette bulunabiliyorlar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Biyolojik tehditler, ülkeler ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu.
Değerli dinleyiciler, biyolojik tehditler, ülkeler ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu isimli seri sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Programımızın ilk bölümünde süper güçlerin biyolojik silahlara yönelik yaklaşımlarını ve bu alandaki geçmişlerini ele alacağız.
Çağdaş dünyamız ülkelerin güvenliğini tehlikeye atan tehditlerle doludur. Bu doğrultuda biyoterörizmin sıradan terörizm ve kimyasal silahlardan bile daha ciddi olduğu söylenebilir. Biyoterörizmde düşmanlar hem önlenmesi zor olan hem de bulunması ve keşfedilmesi yolları zor olan kimi gizli ve yıkıcı girişimlerde bulunur. Biyoterörizm hem toplumun sağlığını hem de güvenliğini hedef alan terörizm türüdür. Bu yüzden bu tür terörizmde diğer terörizm türleri gibi uluslararası hukukun açık ihlalidir. Sohbetimizin devamında kamu sağlığının biyoterörizm saldırılarına karşı korunma yollarını ve bu hususa uluslararası insan hakları yaklaşımını ele almak istiyoruz.
Tarihin de gösterdiği gibi antik dönemlerden itibaren savaşlarda ve çatışmalarda biyolojik silahlar ve araçlar farklı şekillerde kullanılmıştır. Hititler İmparatorluğundan geri kalan belgeler 1300 yıl öncesine kadar da düşmana saldırmak için hastalıkları onlara bulaştırmak ve zehirli bitkileri onların yemeklerine katmanın bir savaş stratejisi olarak kullanıldığını gösteriyor. Homeros, mitinde de antik Yunan savaşlarında zehirli bitkilerin kullanıldığına işaret edilmiştir. Veba hastalığının yaygın ve ölümcül bir hastalık haline geldiği Orta Çağ döneminde de Moğol İmparatorluğu topraklarını yaymak ve genişletmek için kuşattığı şehirleri ele geçirmek için vebaya yakalanmış şahısları mancınıklar ile kuşatılan şehirlere fırlatırdı. Ayrıca Avrupa'da kara ölüm olarak da bilinen veba Avrupa kıtasının neredeyse her yerine yayıldı ve bu kıtanın nüfusunu ciddi şekilde etkiledi. Avrupa'dan da birçok defa biyolojik silahların farklı şekillerde dünyanın farklı noktalarında görüldü.
Son yüzyılda özel olarak biyolojik silahlara odaklanan araştırma programı da Frederick Grant tarafından 1940 yılında kuruldu. Bu merkez görünüşte devlet desteği olmadan Kuzey Amerika'da faaliyete başladı. İkinci Dünya Savaşı döneminde de Nazi Almanya'nın biyolojik silah geliştirme tehlikesi iyice büyüdü. Ancak beklentilere ters düşecek bir şekilde Almanya biyolojik silah programlarını sıkı bir şekilde takip etmedi. Bu arada Japonya büyük biyolojik silahlar geliştirme programları başlattı ve Çin için saldırmak için bu silahından da yararlandı. 1939 yılında Japonya'nın sarı humma virüsü çoğaltma çalışmaların olduğu bilinmektedir. Japonların biyolojik silah dahisi ise Shiro Ishii isimli aşırı milliyetçi biriydi. Aslında bu biyolojik silah Japonya'nın gücünü epey arttırdı ve hedeflerine varmakta önemli bir rol oynadı.
Japonların biyoloji dahisi Shiro Ishii çalışmalarına 1930 yılında Tokyo Askeri Tıp Fakültesi'nde başladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise Japonya Biyolojik Programlar ve Çalışmaları Bölümü Başkanı olarak atandı. Bu program çerçevesinde 25 kadar hastalık virüsü mahpuslar üzerinde denendi ve birçok tutsak hayatını kaybetti. Bu araştırmaların ardından Japonya ordusu hastalığa yakalanmış böcekleri ve ufak canlıları daha çok da veba hastalığı taşıyan organları Çin şehirlerine hava yolu ile dökmeye başladılar. Böylece veba hastalığı tüm Çin'i sardı. Bu operasyonda 30 bin kadar insan hayatını kaybetti. Saldırıların etkileri Japonya'nın teslim oluşundan sonra 1947 yılına kadar görüldü.
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği kimi Japon biyoloji bilim insanlarını savaş suçu yüzünden kınadı. Ancak Amerika bu bilim insanlarının çalışmaları hakkında bilgi alma karşılığında onların kimilerini serbest bıraktı. Aslında bu sürecin devamında Amerika'da biyolojik silahlar geliştirmeye odaklandı. Sonunda Amerika Başkanı Richard Nixon'un 1972'de biyolojik ve zehirli silahlar anlaşması ve konvansiyonuna katılarak Amerika'da geçici olarak biyolojik çalışmaların durdurulduğunu açıkladı. Buna rağmen hali hazırda Amerika dünya genelinde farklı farklı noktalarda en gelişmiş askeri biyolojik laboratuvarlara sahiptir.
Bahsedildiği gibi dünya çapında bazı ülkelerin kullanmak istediği gelişmiş biyolojik silahlar özel bir araştırma yapısı gerektirmektedir. Silah ve biyolojik silah geliştirme programları olan hükümetler arasında Amerika, Tayvan, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Siyonist İsrail rejimi, Japonya, Rusya, Güney Afrika ve Birleşik Krallık bulunmaktadır. Biyolojik silah programına sahip ülkeler listesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tüm kilit üyelerini içermesi dikkat çekicidir. Çin, biyolojik silahların yayılmasının yasaklanması sözleşmesinin güçlü bir destekçisi olmuştur ve 1984 yılında biyolojik silahların yasaklanması sözleşmesine katılmıştır.
Çin, Japon işgali sırasında biyolojik silahların kurbanlarından biriydi. Çin'in biyolojik endüstri programı, bazı ülkelerin çift kullanımlı olabileceğine inandığı birçok kabiliyet yaratsa da Çin sürekli olarak agresif bir biyolojik programa sahip olmadığını vurgulamaktadır. Amerika Dışişleri Bakanlığı Çin'i tehlikeli bir biyolojik programa sahip olmakla suçluyor ancak bu iddia için güvenilir bir kanıt sağlayamamıştır. Çin 1952'de Cenevre Protokolü'ne katıldı ancak protokole bağlılığını diğer tarafın bağlılığı ile şartlandırdı ve kendilerini protokole bağlı görmeyen ülkelerin Çin'in gözünde de müstesna olduğunu belirtti. Aslında Cenevre Protokolü 1925 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından biyolojik ve kimyasal savaşların önlenmesi için imzalanmıştı.
Çinli yetkililer her zaman biyolojik silahların tamamen ortadan kaldırılmasını savundular ve biyolojik ve toksin silah sözleşmesini desteklemek için Pekin'in biyolojik silahların geliştirilmemesi, üretilmemesi ve depolanmaması politikası izlediğini belirtti. Ancak Çin her zaman biyolojik çalışmalarını durdurmamakla, bu yönde çift yönlü çalışmalar yapmakla ve müttefiklerine biyolojik silahlar ihraç etmekle suçlanmıştır. 2007 yılında Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde sürdürülmekte olan doğal hastalıklar, aşılar ve korunan teçhizat üzerine 20 yıllık bir planın başladığı açıklandı. Çin konusunda bir diğer tehdit ise sıkı bir izleme sisteminin olmamasıdır. Çinli yetkililer biyolojik silahlar açısından Amerika'ya yönelik en büyük tehdit olduğu iddialarını reddederken, Amerika'yı en büyük biyolojik silah tehdidi olarak adlandırıyor.
Biyolojik savaş üzerine bir genetik mühendisliği araştırmacısı olan Profesör Ali Kerim'i şöyle düşünüyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın General Shiro Ishii'nin komutası altında Japonya'daki 731 birimiyle ilgili bilgilerin tamamını devralmış ve en büyük biyolojik silah üreticisine dönüşmüştür. Eski Sovyetler Birliği, Birleşik Krallık ve Batı Asya'daki Siyonist rejim biyolojik silahların geliştirilmesi için en çok korkulan araştırma merkezlerinden en az birine sahipler. Kesinlikle diğer ülkeler tehdidin ciddi olduğunu görünce bu alanda çalışmaya başlamıştır. Çin aynı zamanda özel hayvancılık ortamından dolayı çeşitli garip hastalıklarında kaynağıdır. Çünkü her türlü hayvan tek bir yerde tutuluyor ve biyolojik silah üretme sorumluluğuna maruz kalıyor.
Fransa ilk başta nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmalarının ve uluslararası ihracatını kontrol ilkelerinin çoğunu kabul eden ülkelerden biridir. Paris, Soğuk Savaşı'nın sona ermesinden bu yana nükleer gücünü düşürse de hala önemli nükleer kapasitesini koruyor ve İkinci Dünya Savaşı sırasında biyolojik ve kimyasal silah programlarını geliştirdi. Fransız Biyolojik Silah Geliştirme Programı 1921'den 1926'ya kadar oluşturuldu ve daha sonra 1935'den 1940'a kadar geliştirildi.
Kanıtlar bu dönemde Fransa'nın patates böceklerini biyolojik bir silah olarak kullandığını gösteriyor. Kimyasal silahlar alanında hardal gazı 2. Dünya Savaşı sırasında Fransa tarafından yoğun olarak üretildi ve 1960'larda ülke sinir gazı üretmeye ve depolamaya başladı. Fransa 2 Mart 1995'te kimyasal silahları yasaklama sözleşmesine katıldı ancak Fransız askeri biyolojik politik araştırmaları asla durmadı.
1934 yılında İngiltere'de biyoloji alanında patojenlerin ve veba virüsünün kullanımı üzerine bir araştırma programı gündemdeydi. Fakat 1950'lerden beri ülkede tehlikeli veya agresif biyolojik silah programı olmadığı açıklandı. Bununla birlikte ülkenin çift kullanımlı biyolojik savunma programı yürütülmektedir. Birleşik Krallık Mart 1975'te Biyolojik Silahlar ve Toksinler Sözleşmesi BTWC'ye katıldı. Kimyasallar alanında İngiltere, İkinci Dünya Savaşı'nda Fossing, İprit Kardalı, ve Lewist üretimi için yıkıcı ekipmana sahipti ancak 1957'de görünüşe göre kimyasal silah programını terk etti ve CWC kimyasal silahların yasaklanması sözleşmesini 1996'da onayladı. Buna rağmen Baas rejiminin İran'a dayattığı savaş sırasında Fransa ve İngiltere'nin Saddam rejimine kimyasal silah göndermesi, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerdeki askeri kimyasal silah fabrikalarının her zaman aktif olduğunu gösterdi.
Değerli dinleyiciler, biyolojik tehditler, ülkeler ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu isimli seri sohbetimizin ilk bölümünün sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa isimli programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizinle birlikteyiz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz, ayrıca yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız.
www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 098-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 098-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Murat Alpa isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. İnsanoğlu acıdan kaçar, acıyla yüzleşmek istemez. Zira acı içinde binlerce mahrumiyeti ve kabuk tutmuş yaraları barındırır. Acının yolu taşlarla, dikenlerle doludur ve attığınız her adımda hüzünle karşılaşırsınız. Hüzün sadece insana has bir duygudur. Bağ kurduğunuz nesneleri kaybettiğinizde boşluğa düşer ve bu geçiş sürecinde hüzünle akrabalık kurarız. Acıyla karşılaştığımızda bir kaçış yolu arar ve acının sokağından uzaklaşmaya çalışırız. Payımıza düşeni kabullenmek yerine suçlu aramaya koyulur ve hayat çok zor deyip işin içinden çıkıveririz. Oysa tıpkı huzur ve sükunet gibi kaybetmek ve hüzüne düşmek de nesnelerle kurduğumuz bağın bir neticesi, yani hayatın bizzat kendisi. Arifler acıyı kitap gibi okumuş, acıdan elde edilecek tecrübeleri nesilden nesile aktararak bunu bir avantaja çevirmişlerdir. Doğru olan, kazançlı olan da budur. Çok ilginç, değişik bir yazı.
Evet,
acıyla aslında ilgili, acı derken benim o biber acısı aklıma geldi ama o da bir tadı, yemeğin tadı oluyor. Belki de yaşantımızda da bazı acılara bu şekilde muamele edebiliriz diye.
Aslında acılar olmazsa mutlulukların anlamı kalmaz. Ama
evet,
bu son zamanlarda özellikle bu pandemi döneminde insanların yalnızlaştığı dönemde bu acı daha fazla, daha çok hissediliyor. Çünkü acı paylaşarak azalır, sevgi ve mutluluk paylaştıkça çoğalır.
Tabii, tabii.
Maalesef insanlar bu dönemde acılarını paylaşamıyor.
ve bu eksikliği çok kötü bir şekilde hissediyor. Acılar, evet. Ben devam edeyim mi Murat Bey'in? Buyurun. Murat Bey şöyle devam ediyor. İnsan neden derdini açacağı bir arkadaşa, bir dosta ihtiyaç duyar? Hiç düşündünüz mü? Çünkü hayatı çekilmez hale getiren ıstıraplarımızı, dağ gibi büyüyen bir yükümüz vardır. Sırtımızdaki yükü taşıyamaz hale geldiğimizde halimizi arz edip içimizi dökebileceğimiz dostlara ihtiyaç duyarız. Ve insan sadece ıstırabını değil neşesini de paylaşmak ister. Halden anlamak ve anlaşılmak ise acıya yol vermektir ki bunun getirdiği kazanımlardan iki tarafta istifade eder. Yani gönülden gönüle akan sevgi halden anlayana da anlaşılana da ulaşarak acıyı, ıstırabı eritip sevgiye dönüştürür. Saygı ve anlayış çerçevesinde gerçekleşen dostluklar kalpleri birbirine yakınlaştırır ve ilişkileri güçlendirir. Sevgi iki kişinin gönlünde hayat bulur ve vefaya, sadakate dönüşür. Acıyı yüzleşmek elbette kolay değildir ancak bu size daha kalıcı ve daha etkin bir çözüm bulma şansı sunar. Dinleyicimiz Murat Bey'e çok teşekkür ediyor. Mektuplarının devamını diliyoruz.
Hande Keklikçi isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Hafta sonu yasaklar için tavsiye listelerinden bir film seçtiniz. Başlat düğmesine bastınız ve film başladı. Başrol oyuncumuz film esnasında aralıksız bir şekilde argo ve küfürlü kelimeler kullanıyor. Ardından koca bir kahkaha patlatıyor ve tüm aile halkıyla beraber gülme krizine giriyorsunuz. Sokaktan geçen bir insanın hakaretine dayanamayan bizleri bırakın sinema salonlarını artık evimizde ailemizle beraber kahkahalar eşliğinde o hakaretleri mizah adı altında izlettiriyorlar. Biz de bu durumu garipsemediğimiz gibi alıyoruz ve günlük yaşantımızda normal sıradan bir kelime olarak kullanıyoruz. Eskiden insanlar kibarlıktan kırılırlardı. Şimdi sokaklar kalabalıktan, kabalıktan kırılan insanlardan geçilmiyor. Halbuki hepimiz insanların kaba sözlerinden, asık suratlarından, fesatlıklarından, dedikodularından şikayetçi ve yorgunuz. Gülümseyen bir çift göz, iki samimi cümle duymak istiyoruz. Lütfen hemen bu durumun suçlusu olarak film ve dizi yapımcılarını damgalamayalım. Aranacak bir suçlu var ise, sorgulamaktan vazgeçen, daha iyi bir seçenek olup olmadığı hakkında sorgulamadan önümüze sunulan seçeneklere razı olan bizleriz. Biz sorgulamadığımız, düşünmediğimiz ve önümüze konanlarla yetindiğimiz için ayıp saydığımız yüzümüzün kızardığı durumları normal karşılar hale geldik. Daha da kötüsü öyle bir nesil yetiştirdik ki onlar bu durumu çok daha normal karşılıyorlar. Peki hiç dönüp kendimize baktık mı? Suçu birilerinin üzerine atmak en kolayı, zor ve erdemli olan ise insanın önce kendini düzeltmesidir.
Çok doğru diyor Hande Hanım.
Yani günümüzün maalesef herkesin suçu başkasının üzerine attığı konularda birisi de bu.
Sorumluluk hissetmediği.
Televizyon medyaya atıyoruz.
Evet.
Halbuki doğru bir noktayı işaret ediyor. Yani sinemalar da yok artık. Herkes evde, sinemayı ve taşınmış.
O kadar ailecek izleniyor.
Normal, kanıksanmış hale gelmiş ki televizyonda. Artık küfürlü olmayan sanki
insana film zevk değil. Vermiyor gibi.
Yani zevk vermiyor gibi.
Çok doğru.
Maalesef çocuk,
çok doğru.
Üstelik küçük yaştaki çocuklarla beraber izleniyor.
Sadece filmlerle değil. Yani hani mesela bazı yarışmaları izliyoruz. Bir atasözü var. Misafir Allah'ın sevgili kuludur veya işte ne bileyim bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Yarışma düzenliyorlar. Masaya oturur oturmaz Ay bu kirlenmiş, ay bu yemek kötüdür, ay bunu beğenmedim. Bu ha işte evet. Bu çok kötü. Ben devam edeyim Hande Hanım'ın. Hande Hanım şöyle devam ediyor. Hatırlarsanız bir zamanlar İstanbul hanımefendisi ve İstanbul beyefendisi olarak anılan insanlar vardı. Şimdilerde sayıları epey azalmış olan böyle zatlarla karşılaştığımız zaman hayranlığımızı gizleyemeyiz. Çünkü insan fıtraten temiz yaratılmıştır ve güzel olana meyli vardır. Bu kadar kabalığın içerisinde bu zatlarla karşılaştığımız zaman ister istemez ruhumuz şenlenir. Bu insanlar kötü söz söylemez, dedikodu yapmaz, insanlar hakkında fesat düşüncelerde bulunmaktan haya ederdi. Artık sokakta kadın olsun, erkek olsun fark etmeksizin çok rahat bir şekilde argo veya küfürlü cümleler kurduklarına şahit olabiliyoruz. Bir değişim başlayacaksa elbet kadınlarımızın kendini düzeltmesiyle olacaktır bu. Çünkü kadın annelik gibi önemli bir makama layık görülmüş, tüm insanlığın yetiştirilmesinde vazifelendirilmiştir. Bir anne kötü söz, kötü davranış içerisinde ise erkek ya da kız evladı olsun fark etmez, evlatları da onu örnek alacaktır. Bir anne güzel söz, nazik davranış içerisinde bir hanımefendi ise evlatları da onu örnek alacak ve toplumda karakterli bir birey olarak yerini alacaktır. Elbette tüm yükü annenin üzerine yükleyemeyiz. Babanın rolü de annenin ki kadar önemlidir. Hande Hanım'a teşekkür ediyor ve ben mektubun bu bölümünü okurken bir şey aklıma geldi. Sürekli kadına şiddet, kadına şiddet diyoruz ya, konuşuyoruz ya. Aslında evet. Kadınlara şiddet uygulayan erkekleri de yine kadınlar büyütmüştür, eğitmiştir. Bu yüzden annenin rolü eğitimde çok önemlidir.
Tabii ki, tabii. Evet.
Hande Hanım'a çok teşekkür ediyoruz ve bizi arayan dinleyicimizin sesinden kendi mesajını dinliyoruz.
Ankara'dan herkesi selamlıyorum. Çok zor dönemden geçiyoruz malum. Burada kendi vatandaşlarıma sağlık protokollerine uymalarını ve maske kullanmalarını rica ediyorum. Gerçi sosyal mesafe konusunda herkes dikkatli davranıyor ama çok az sayıda insanın bu krizi önemsememeleri pandeminin daha da yaygınlaşmasına neden olacak. Herkes için sağlık ve sıhhat diliyorum. Yayın çalışmalarınıza da başarılar diliyorum. Hoşça kalın.
Dinleyicimize teşekkür ediyoruz.
Evet, sıradaki mektuba geçelim. Saadettin Bayrakçı isimli dinleyicimizden şöyle yazıyor. Nerede olursa olsun bir makama getirilecek kişi için esas alınacak tek kriter ehliyetli ve liyakatli olmasıdır. Kişi oturduğu makama değer katmalıdır. Ehliyetli, donanımlı olmalıdır. Makam kişiye değer katıyorsa, hak etmediği biçimde yükseltiyorsa orada adalet yoktur. Adalet mülkün temelidir. Sarsılırsa, temeli dahi oynarsa toplum kökünden yıkılır. Eski milletvekili, cumhurbaşkanı, başdanışmanı, gençlik ve spor bakanlığı, bakan yardımcısı, devletten şampiyonluklar için maaş alan olimpiyat şampiyonluğu olan pehlivan Hamza, yerli kayanın Vakıf Bank yönetim kuruluna atanarak 4 maaşlı bir bürokrat olmasını liyakat çerçevesinde eleştirmiştik. Memlekette işsizler cirit atarken, üniversite mezunları atanmak için gün sayarken bu liyakatsiz atama herkesin yüreğine taş gibi oturdu. Oturdu ama pehlivan takır takır maaşını almaya devam ediyor. Evet, anlaşılan bu mektupta da kayırmacılık evet, gibi hususlara değiniyorlar.
Mektubun devamında da
ne
Boğaziçi.
Ne kadar zamanımız var?
Zamanımız galiba bitmek üzere. O yüzden Saadettin Bey'in mektubunun devamını okuyamayacağız herhalde. Devamında çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne evet. değiniyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızın sonunda Aslı Cevahir, Mehmet Güler ve Caner Kantarcı isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya buluşmak umuduyla hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran ile Ermenistan arasındaki ticaretin arttırılmasına yönelik bir mütabakat zaptı imzalandı. Amerikalı yetkililer İran İslam Cumhuriyeti aleyhindeki asılsız iddialarını yeniledi. Terörizm mağdurlarını savunma derneği, Batı hegemonyayı sürdürmek için terörizm kalıntılarını kullanıyor dedi. IŞİD saldırısında 10 Haçlı Şabi üyesi şehit oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı erken seçim çağrılarına tepki göstererek aklınıza esince gidilmez dedi. Türkiye halkı Batı'nın korona aşısına güvenmezken Türkiye'de koronadan 144 kişi daha yaşamını yitirdi. Türk gemisine korsan saldırısı yapıldı, bir kişi öldü, 15 kişi kaçırıldı. Ve Filistin İslam Edilmiş Hareketi Hamas, siyasi büro başkanı İsmail Haniye Birleşmiş Milletler'in Filistin'de seçimlerle ilgili rolünü oynaması gerektiğini belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.